İkinci ayrım. Tarihte ilk kral kahraman Gilgamesh. Gilgamesh sarayın Fırat nehrine bakan bölümüne oturmuş. Nehrin sakin sakin akan sularını, suların üzerinde salına salına gidip gelen tekneleri, yelkenleri izliyor, bir taraftan düşünüyordu. Omuzlarına kadar inmiş siyah saçları, kır düşmeye başlamış sakalı ve bıyığının süslediği yüzü, deri elbisesinden açık kalan kol ve bacaklarının adaleleri, uzun boyu iri gövdesiyle bir taraftan çok yakışıklı, bir taraftan çok güçlü görünüyordu. Halkı onu kendilerinden çok üstün ve farklı bulduklarından, onda bir tanrısallık var diye düşünmüş ve vücudunun üçte ikisinin tanrı, üçte birinin insan olduğuna inanmıştı. Bu yüzden annesinin tanrıça Ninsun, babasının da kendisinden bir önceki kral Lugalban'da olduğunu söylüyorlardı. Gilgamesh, Uruk şehrinin kralıydı. Onun kral oluşu hakkında da garip bir öykü vardı. Sözde babası kendinden iki önceki Uruk kralında olan Emmenkar'mış. Bir gün krala bir falcı kızının bir oğlu olacağını, büyüdüğünde kralı yani dedesini öldürerek krallığı elinden alacağını söylemiş. Bunun üzerine kral kimseye haber olmaması için kızını bir kuleye kapatmış. Dışarı çıkmasını önlemek için de yanına bir bekçi koymuş. Bu kadar önlemeye rağmen kız yine hamile kalmış. 9 ay sonra kızın oğlu olmuş. Bekçi çocuğu görünce kral kendisini öldürecek korkusuyla çocuğu kuleden aşağı atmış. O sırada kulenin altından bir kartal uçuyormuş. Çocuğun düştüğü yerden gören kartal hemen onu sırtına almış ve bir hurma bahçesinin kenarına büyük bir dikkatle bırakmış. Onu bırakırken bahçıvan görmüş. Ne olduğunu anlamak için yanına yaklaşınca güzel bir bebekle karşılaşmış. Hemen onu alıp evine götürmüş. Karısıyla birlikte her şeyi gören ve bilen olsun diye ona aynı anlama gelen Gilgamesh adını vermişler. Çocuk büyüyüp delikanlılık çağına gelince bahçıvanın yanından ayrılmış. Dere tepe düz gitme düz demeden şehir şehir dolaşmaya başlamış. O arada yazı yazmayı okumayı öğrenmiş. Adına uygun olarak birçok bilgi edinmiş. Akıl soranlara akıl vermiş. Yol soranlara yol göstermiş. Böyle dolaşırken bir gün yolu onu Uruk'a getirmiş. Uruk büyük bir şehir. Sokaklarda hayran hayran dolaşırken onu gören bir yabancı olduğunu anlayarak nereye gidecek diye arkasına takılmış. Nihayet şehrin büyük pazar meydanına gelmişler. Derken etrafında halk toplanmaya başlamış. Gilgamesh bir heykel gibi durarak gelenler de ona bakıyormuş. Şehrin yaşlıları aralarında kralımız öldü, bir oğlu yok. Bu delikanlı hem iri vücudu hem yakışıklılığıyla tam bize kral olacak gibi. Gelin bunu kralımız yapalım diye konuşmaya başlamışlar. Herkes birbirine bu lafı aktarmış. Her duyan bunu onaylamış. Bunun üzerine yaşlılar gidip ona kendisini kral yapmak istediklerini söylemişler. Gilgamesh hiç düşünmediği böyle bir isteği geri çevirir mi? Hemen kabul etmiş. Bunun üzerine onu saraya götürüp giydirip kuşatmışlar ve krallık tahtına oturmuş. İşte böyle. Uruk kralı oğlu vermiş. Uruk, Sümer ülkesinin tufandan sonra ilk var olan şehrinden biriydi. O zamandan Gilgamesh'e kadar dört kral yönetmiş Uruk'u. Uruk'un bir de baş tanrısı ve baş koruyucu tanrısı vardı. Gök tanrısı An. Sümer'de her şehrin bir baş tanrısı bulunuyordu. Fakat Uruk'un bir ayrıcalığı vardı. O da Sümer ülkesinde bereket ve bolluğu, sevmeyi sevişmeyi, barışı ve savaşı getiren güzeller güzeli tanrıça İnanna ve kocası çoban tanrısı Dimuzin'in burada oturuyor olmasıydı. Çoban tanrısının orada bulunması nedeniyle Sümer'in en büyük hayvan yetiştirme ve toplama merkeziydi Uruk. O yüzden Uruk'a ağıllar şehri denilirdi. Buranın halkı çok çalışkandı. Zaten atalarının en büyük özelliği de çalışkanlıkları değil miydi? Onlar da bu topraklara gelir gelmez gürül gürül akan Fırat ve Dicle Nehri'nin taşan sularını kanallara alarak kuru toprağı sulamışlar, bataklıkları kurutmuşlar, bağlara bahçeler yaparak her türlü ürünü yetiştirmeyi bilmişlerdi. Bugünkü Uruklular da onların torunları değil miydi? Atalarından öğrendiklerine yeni buluşlar katarak uygarlıklarını geliştirmekteydiler. Depolarında ürünleri, ağlarında hayvanları hep dolu bulunuyordu. Dokumak tezgahlarında hayvanların yünlerinden, bitkilerden elde ettikleri en güzel kumaşlar dokunuyordu. Bu kumaşlardan ve deri atölyelerinde terbiye edilmiş derilerden yapılan elbiselerin ünü bütün komşu milletlere yayılmıştı. Bu ülkeler üretilen bu mallardan alabilmek için adeta yarışıyorlardı. Uruklu tüccarlar, arabalar, tekneler, eşek kervanlarıyla ürettikleri malları oralara götürüyorlar. Buralarda karşılıklı kendi ülkelerinde bulunmayan taş, ağaç, altın, gümüş, değerli mallar ve taşları alıyorlardı. Zengindi Uruk, çok zengin. Gilgamesh de çok mutluydu. Bu şehrin bilginleriydi ilk yazıyı başlatan. Okullar açtırıp okuma yazma öğrettiren, bilgileri kil üzerine yazdırıp ölümsüzleştiren. İlk araba tekerleği burada meydana getirilmiş, ilk saban burada yapılmış, sabanı ilk öküz burada koşulmuştu. Fakat dost uyur, düşman uyumaz derler ya, bu zenginliği, bu görkemliliği kıskanıyordu etraflarda bulunan ilkel halklar. Bunlar öyle ilkeldiler ki ev yapmasını, ölüleri gömmesini bile bilmiyorlar. Etleri çiğ çiğ yiyorlardı. Böyle bilgisiz, böyle görgüsüz olan bu insanlar zaman zaman sürüler halinde Uruk'a saldırıp yakıp yıkıyor, kan döküyor, ellerine geçeni çalıp kaçıyorlardı. Gilgamesh kral olur olmaz bu düşmanlarından şehri koruma altına almayı düşünmüş ve şehrin etrafına kalın duvarlar yaptırmayı planlamıştı. İşte şimdi yaptırdığı duvar bütün görkemiyle karşısındaydı. Şehrin çepeçevre etrafında kuşatmıştı. Şehre girip çıkmak için duvarların çeşitli yerlerine bakırla kaplı ağaçtan yapılmış kalın kapılar konmuştu. Artık kolay kolay hiçbir düşman giremeyecekti bu şehre. Hatta yabancı olarak şehre girmek isteyenler kimlikleri belirleninceye kadar günlerce bazen aylarca bekletiliyordu kapıda. Bu duvarın yapılması hiç de kolay olmamıştı. Bütün şehrin erkekleri gece gündüz demeden çalışmışlar, evlerine gidememişler, çocuklar babalarını, kadınlar kocalarını görememekten dolayı üzülmüş, ağlayıp sızlanmışlardı. Ama ne olursa olsun duvar bir an önce bitmeliydi. Gilgamesh kimsenin gözünün yaşına bakmamış, yorgunluk dinlememiş, insanları oturtmadan çalıştırmıştı. Fena mı etmişti? Sonunda üzerine arabayla bile gidilecek kadar geniş olan bu duvar, kuleleri kapılarıyla ortaya çıkmıştı. Artık herkes düşman saldıracak korkusunu yaşamadan yatağında rahatça uyuyabilecekti. Duvarın saraydan görünümü de oldukça görkemliydi. Gilgamesh büyük bir gururla kendine duvarın dışı bakırla kaplanmış gibi parıl parıl parlıyor, duvarın üzerine çıkıp gezenler onun pişmiş tuğlalardan yapıldığını anlayıp şaşacaklar diyordu. Kolay mıydı o kadar pişmiş tuğlayı yapmak? Kerpiçi pişirmek için yığınlarla kamış, başka ülkelerden satın alınan yığınlarla odun kullanılmıştı. Duvarları görenlerden onun bütün yapıldığına inanmayacaklar. Temelinin yedi bilgi tarafından konulduğunu düşüneceklerdi. Halbuki ben onu yaptım. Ben Kral Gilgamesh. İyi ki onun temeline bu duvar benim yaptığımı bildiren bir yazıyı değerli mavi taş üzerine yazdırıp bronz bir kilitli bakırlı kutu içine koydurdum. Herkes bilsin bunu benim yaptırdığımı. Hiçbir kral böyle duvar yaptırmaz. Yaptığım yalnız o mu? Sevgili tanrıçamız İnanna'nın Eanna tapınağını da ben yaptırmadım mı? O da buradayken ne kadar görkemli görünüyordu, diyordu. Şehir duvarının dışındaki yeşil tarlalar, bahçeler göz alabildiğine uzanıyor, şehrin içini tapınakların bahçeleri ve parklar süslüyordu. Bu kadar güzellikler arasında Gilgamesh bir türlü yaptıklarıyla yetinmek istemiyordu. O, halkı için yararlı işler yapabilsin diye kafasını durmadan çalıştırıyordu. Nasıl olsa herkes gibi ben de öleceğim. Sonum gelmeden halkımın bir büyük çalışmalarına karşı onları mutlu edebilecek, sevindirebilecek, aynı zamanda benim adımı da unutturmayacak bir iş yapmalıyım diye düşünüp duruyordu. O gün Gilgamesh'in birdenbire aklına ne yapacağı geliverdi. Evet, daha önce bunu neden akıl edememişti? Sevgili arkadaşı Endiku'yu çağırmak üzere yeniden fırlar fırlamaz onunla burun buruna geldi. Endiku, Gilgamesh'in yanına gelmek için salonun kapısına geldiğinde Gilgamesh'in kendinden geçmişçesine düşüncelere dalmış olduğunu görmüş. Onu düşüncelerden ayırmak için kapıda onu gözlüyordu. Gilgamesh'in yerinden kalkmasıyla o da içeri dalmıştı. Gilgamesh, sevgili arkadaşım ne yapacağımı buldum, ne zamandır beni düşündüren sorunun yanıtını şimdi, evet şimdi buldum deyince Endiko büyük bir şaşkınlık içinde neymiş o çabuk bana açıkla diye merakla sordu. Gilgamesh, biliyorsun insanlar durmadan ölüyor. Bizim ne zaman öleceğimizi tanrılarımız tuğlalarımıza yazmışlar. Bu zamana gelmeden önce ülkeme ve insanlarımıza yararlı bir iş yapmak istiyorum. Hem de böylece öldükten sonra adımın unutulmamasını sağlamış olurum dedi. Endiko, ne diyorsun sen? Şehrimizi koruyacak koca duvarı, tanrılarımızı yıkılmış tapınaklarını yaptırmadın mı? Onlarla da yetinmedin. Göz bebeğimiz güzel Nippur şehrimizdeki ulu tanrımız Enlil'le onun karısı Tanrıça Nilli'nin yıkılmaya yüz tutmuş Tummalı ini yaptırdın ya dedi. Gilgamesh, ama onları ben değil halkımız yaptı. Onlar bunun için ne kadar üzüldü ve sıkıldı sen bilemezsin. Endiko, ya dize getirdiğin kış şehrinin kralı Akka'ya ne diyelim? Gilgamesh, Akka'nın adını duyunca gülümsedi ve onunla olan serüvenini gözlerinin önüne getirdi. Kral ona, Uruk benim yönetimim altına girecek diye haber göndermişti. Bak hele, kolay mıydı Gilgamesh gibi bir kralın şehrinin başka bir yönetime alınması? Yine de Gilgamesh ona karşı hemen askerlerini toplayıp savaşa çıkmamış, önce halkının buna ne diyeceğini öğrenip sonra ona göre davranmayı doğru bulmuştu. Bunun için şehrin yaşlılar meclisini toplamış, onlara Kiş kralı Akka şehrimizi yönetime almak istiyoruz. Ne dersiniz? Savaşıp özgürlüğümüzü vermeyelim mi, yoksa boyun eğip onun yönetimine mi girelim diye sordum. Gilgamesh onların verdiği cevaba şaşırıp kalmıştı. Aman demişlerdi. Savaş edip öleceğimize onun yönetimine girelim. Gilgamesh hiç beklemediği bu yanıta ne garip diyordu. Yaşlılar ölümleri yaklaşınca daha çok ölümden korkar oluyorlarmış. Gilgamesh aynı soruyu Gençler Meclisi'ne yöneltmişti. Onlar hiç düşünmeden ölsek bile savaşalım, özgürlüğümüzü kimseye kaptırmayalım demişlerdi. Neyse ki bu savaşa meydan kalmadan Kral Akka, Gilgamesh'in büyük tepkisi üzerine korkarak sözünden dönmüş, Uruk'un yönetimine göz dikmekten vazgeçmişti. Gilgamesh dalmış bunları düşünürken Endiko'nun sen hala ne yapmak istediğini anlatamadın sözleriyle kendine geldi ve hemen yanıtladı. Sedir ormanlarını bekleyen canavar Hambaba'yı öldürmek. Endiko şaşkın şaşkın Gilgamesh'e bakarak, hani şu ölümsüzlük ülkesi denilen yerdeki ejder mi dedi. Gilgamesh, iyi bildin. Öldürülmesi gereken canavar o. Biliyorsun ülkemizde orman yok. Halkımız gerekli ağacı, keresteyi oradan getirmeye çalışıyor. Ama ejder yüzünden ormana rahatlıkla giremiyor insanlarımız. Eğer gidip o canavarı öldürürsek ülkemize rahatlıkla kereste getirilir. Binalarımız, eşyalarımız, teknelerimiz bol bol yapılabilir. Ayrıca böyle bir olay adıma at, şanıma şan katar. Bu kahramanlığım kolay kolay unutulmaz dedi. Şaşkınlığı hala üzerinden atamamış olan Enduku, iyi ama biliyor musun o canavar o kadar korkunçmuş ki kükrediği zaman yer gök inler, ağzından nefes yerine ateş çıkarmış. Dişleri ejderha dişi, yüzü aslan yüzü gibiymiş. Saldırısı bir tufan fırtınasına benziyormuş. Onunla sen nasıl başa çıkacaksın dedi. Gilgamesh, ama biz beraber olur el ele verirsek karşımıza ne çıkarsa alt edebiliriz. Endiko, sen onunla boğuşurken ölürsen annen kim bilir ne kadar gözyaşları döker, ne çığlıklar atar, düşünmüyor musun onu? Gilgamesh, sen üzülme arkadaşım, ben ölmeyeceğim. Annem de benim için üzülmeyecek. Yeter ki sen benimle gel ve bana yardım et. Enkidu, öleceğimi bilsem seni asla yalnız bırakmam. Arkadaşlığımız nerede kaldı dedi. Gilgamesh, Enkidu'nun bu cevabından çok duygulandı. Arkadaşlık bu değil miydi? Ama o Enkidu'yu buluncaya kadar kendisine böyle bir arkadaşlık edecek kimse yoktu. Etrafı insan doluydu fakat onların içinden gücüne, kafasına uygun bir arkadaş bulamamıştı. Koca bir ülkesi, görkemli bir şehri, çalışkan bir halkı vardı. Ama o yapayalnızdı. Ve bu yalnızlık onu çok mutsuz ediyordu. Bu mutsuzluk içinde bir gün Tanrıça İnanna'nın kendisine hediye verdiği davullarla tokmağı eline aldı. Onları hak etmişti doğrusu. Güzel Tanrıça çok üzüntülü olarak bir gün ona gelmiş, bahçesindeki huluppu ağacını kesmesini rica etmişti. Gilgamesh hemen koşmuştu onun bahçesine. Gördüğüne inanamamıştı. Ağacın köküne ejder gibi koca bir yılan girip yerleşmiş gövdesine. Lilith adlı cin kurulmuş, en tepesine de Anzu kuşu yuvası yapmıştı. Hemen Tanrıça'nın ağacı kesmesine engel olmuş. Halbuki Tanrıça o ağacı Fırat Nehri'ne sürüklenirken görmüş ve oradan yakalayıp getirerek bahçesine dikmişti. Ama amacı da ağaç büyüdükten sonra onu keserek ondan kendisine bir taht, bir kürsü, bir yatak yaptırmaktı. Gilgamesh korkusuzca ağaca yaklaşarak öyle bir vuruş vurmuştu ki yuva yapmış olanlar nereye kaçacaklarını bilememiş dağılıp gitmişlerdi. Gilgamesh de onu keserek Tanrıça'ya vermişti. Tanrıça da ondan istediklerini yaptırdığı gibi artanından da Gilgamesh'e hediye etmek üzere bir davul, bir de tokmak yaptırmıştı. Ne zamandır onlar bir kenarda duruyordu. Gilgamesh hemen ikisini de eline alıp sokağa çıkarak var gücüyle vurmaya başlamıştı. Halk ne oluyor diye sokağa fırlamıştı. Onun pek hoşuna gitmişti halkın bu şaşkınlığı. Kral değil miyim? İstediğimi yaparım. Kimse bana karışmaz diye gece gündüz davulu çalmayı sürdürünce halk o kadar rahatsız olmuştu ki kendi aralarında kralımıza kendi gücü ve gönlüne göre bir arkadaş bulunmadı ki onunla gezip tozsun, gülüp söylesin ve bizi rahat bıraksın diye bir taraftan konuşuyor, bir taraftan da tanrılara bunun için yakarıyordu. En sonunda gök tanrısı An onların yakarışlarına kulak vermiş ve yüce tanrı Aruru'ya, hadi bakalım Gilgamesh'i nasıl yarattıysan şimdi de gerek vücut gerek kalp bakımından ona denk birini yarat dedi. Tanrıça ellerini yıkamış, nehir kenarından bir toprak kil almış. Ona bir adam şekli vererek onu kırlara bırakıvermişti.